Ayrım 7.
İslah evindeki küçük, acılı dostlarımı hiç unutmayacağım. Onlarla geçirdiğim haftalar, bende yaşamım boyunca edindiğim deneyimlerin en unutulmaz, en derin izlerini bıraktı. Onları tanımadan önce, belki bende de çoğu kişide bulunan suçlu imajına ilişkin o soğuk, yabancı, itici duygu vardı. Onları karanlık bir dünyanın insanları olarak farklı bir yere koyuyordum belki de. İslah ya da cezaevine giderken içinde bulunduğum durumu pek de ön yargıdan arınmış olarak niteleyemeyeceğim. Ama onları tanıdım, onlarla yaşadım ve onların öykülerini dinledim. Birçoğuyla aramızda hala süren dostluklar kuruldu. Onlar hiç de Lombroso'nun suçluluk stigmalarını, damgalarını taşımıyorlardı. Gördüm ki onlar bizim çocuklarımızdır, halkımızın çocuklarıdır. Kurumlara ilk gidişim. Ülkemizin üç ayrı yöresi olan Batı, Orta ve Doğu Anadolu'da yer alan İzmir, Ankara ve Elazığ çocuk ceza ve islah evlerinde suçlu çocuklarda zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerini araştırmak amacıyla Adalet Bakanlığı'ndan aldığım izin belgesiyle yerel cumhuriyet savcısına başvurup kurum müdürüne gittiğimde ister istemez resmi bir kimlik kazanmış oluyordum. İzin belgemi gören kurum yöneticisi beni fark edilir bir kuşkuyla kabulleniyordu. Ben de onlara yalnızca bir üniversite öğretim üyesi olduğumu, görevimin de bilimsel bir araştırma yapmak olduğunu sık sık anımsatmak gereğini duyuyordum. Aslında çocuklarla yapacağım çalışmanın önemi yüzünden ben de en az onlar kadar tedirgin, onlar kadar kuşkuluydum. Öyle ya, hiç tanımadıkları bir kişi olarak kendimi onlara nasıl kabul ettirecektim? Çocuklar beni benimseyecek, kendilerini tanımam için bana kolaylık gösterecekler miydi? İşe başladığımda bu kaygılarımın hiç değersiz olmadığını daha iyi anladım. Daha önce yaptığım ön araştırmalardan, suçlu gençlerin %86.9'unun 15 ila 18 yaşları arasında toplandığını, %60'ının ilkokul mezunu olduğunu, %95.8'inin işlediği suçlarınsa şahsa ilişkin, mala ilişkin ya da cinsel türde olduğunu saptamıştım. Dipnot: Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1972 yılındaki çocuk hükümlüler anketine göre bu oranlar sırasıyla şöyledir: %91.9, %74.7 ve %96.7. Bu bulgularım ve incelediğim suç dosyalarındaki bilgilerin ışığında Elazığ Çocuk Ceza ve Islah Evi'nden 71, Ankara Çocuk Ceza ve Islah Evi'nden 57 ve İzmir Çocuk Ceza ve Islah Evi'nden 86 erkek denek seçmiştim. Araştırmama kız denek almayışımın nedeni cinsiyet açısından karşılaştırma olanağı verecek sayıda kız hükümlü bulunmayışıydı. Ayrıca araştırmanın bir yanını oluşturan suçlularla suçlu olmayanların kişilik özellikleri arasında rastlanabilecek farklılıkları belirleyebilmek amacıyla da suçlu deneklerin alındığı 3 ilden aynı yaş ve öğretim düzeyinde toplam 150 suçlu olmayan denek seçtim. Suçlu grubuna giren deneklerin %72.9 gibi büyük bir bölümünün kırsal kesimden gelmeleri nedeniyle Ankara, İzmir ve Elazığ'dan seçtiğim bu 50'şer kişilik kontrol grubu deneklerini, gecekondu bölgesindeki orta dereceli okullarla meslek okullarından tesadüfi seçim, ihtimali örnekleme yoluyla belirledim. Kapı altı çocukları. Resmi işlemler tamamlandıktan ve kurum içinde çocuklarla görüşülecek özel bir oda hazırlandıktan sonra kendime bir yardımcı genç bulmam gerekiyordu. Bu genci çoğunluğu oluşturan sıradan suçlu çocuklar arasından seçmem gerektiğini kısa sürede ama bir iki acı deneyimden sonra kavradım. Çünkü sosyoekonomik etkenler islah evi yaşamında da onlara farklı statüler kazandırmaktan geri kalmamıştı. İnce ayrıntılara girilmediğinde genç suçluları iki grupta toplamak olanaklıydı. Birinci gruptakiler çoğunluğu oluşturuyor, bunların bazıları islah evi atölyelerinde ya da islah evi dışında bir iş yerinde topluca çalışıyorlardı. Diğerleri ise kurum içinde ya da dışında öğrenimlerini sürdürüyorlardı. İslah evlerinin hiçbirinde ortaokul olmadığı için çocuklar kurum dışındaki okullara gitmekteydiler. İkinci grubu oluşturan ve kapı altı çocukları adı verilen azınlıktaki çocuklardı. Çoğunlukla sosyoekonomik durumu iyi ailelerden gelen bu çocuklar, kurumda doktor, infaz, muhasebe ve idare memurlarının yardımcıları olarak çalışıyorlardı. Öğrenim durumları daha iyiceydi. Doğal olarak birinci grubu oluşturan alelade suçlu çocuklar, bu ayrıcalıklı azınlığa karşı duygular geliştiriyorlar, tepki duyuyorlardı. Dolayısıyla kendime yardımcı olarak seçeceğim kapı altı çocuklarından biriyle onlara yaklaşmam olanaksızdı. Hatamın bedelini acı ödedim. Yeri gelmişken bu duyarlı ilişkiler konusunda yaptığım bir hatayı anlatayım. Bir voleybol maçı için biri kapı altı çocuklarından, biri de diğer çocuklardan iki takım oluşturulmuştu. Ben kapı altı çocuklarının takımında oynamak gibi bir yanılgıya düştüm. Maç sırasında karşı takımdan birinin beni hedefleyerek çektiği sıkı bir şutla yere yuvarlandım. Acıdan kıvranıyordum, bayılmışım. Kendime geldiğimde yaptığım hatanın bedelini ödediğimi anlamıştım. Alelade suçlular arasında saygınlığı olan birini kendime yardımcı seçiyordum. Daha önce dosyalarını incelediğim ve suçlarına göre gruplandırdığım çocukları yardımcım olan genç birer birer alıp bana getiriyordu. Bu çalışma o kentte kaldığım en az 20 gün, en çok bir ay süresince sabah 8.30'dan akşam 19'a kadar sürmekteydi. İlk günler gerçekten zor oluyordu. Odama gelen çocuk beni resmi bir görevli olarak görüyor, anlattıklarının aleyhine kullanılması korkusunu taşıyordu. Onu rahatlatmak için benim bir resmi görevli olmadığımı, yaptığım çalışmanın onların mahkemesi ya da infazıyla ilişkisi bulunmadığını anlatmaya çalışıyordum. Onlara yardımcı olmak istediğimi, sorunlarının çözümü için resmi kurumları uyaracağımı, bu sorunlarını öğrenmem için sorularıma doğru, açık yanıtlar vermeleri gerektiğini anlatmak kolay olmuyordu. Yaptığım araştırmanın onlara doğrudan bir yararı olmasa bile, onlar gibi çocuk ve gençlerin suç işlemelerinin, buralara düşmelerinin önlenmesi için yararlı olacağına onları inandırmak daha da zordu. İlk günlerde görüştüğüm, testleri uyguladığım çocuklarla ilişkilerimde ne ölçüde başarılı olursam, gerisi o denli kolay geliyordu. Görüşme odasından çıkan çocuğun çevresini diğerleri sarıyor, onu soru yağmuruna tutuyorlardı. Hiç kuşkusuz onun söyledikleri, benimle ilgili duyguları ötekileri etkilemekteydi. Benim hiç de çekinilecek bir kişi olmadığımı, onların dostu olduğumu, onlara yardım etmek istediğimi öğrenen çocuklar görüşmeye daha rahat ve güvenle geliyorlardı. Ayrıca görüşme dışındaki ilişkilerimiz, spor, eğlence etkinliklerimizde bana ısınmalarında yardımcı oluyordu. Çalışmamın ilk günüyle 8. 10. günleri çok farklıydı. Kurumun içinde mutsuz, sıkıntılı, ağır bir hava egemendir. Bu havayı yumuşatmak için voleybol turnuvaları, sazlı eğlenceler düzenlerdik. Ama hiçbir zaman grubun tümünün ilgisini söz konusu etkinliklere yöneltemedim. İlgisiz bir tavırla ve hiçbir heyecan ifadesi taşımayan yüzlerindeki donuk bakışlarıyla duvara yaslanarak oturan bir grup genç oluyordu her zaman. Öte yandan bu yaralı ve ezik genç çocuklar aralarında ciddi bir arkadaşlık ve dayanışma kurmuşlardı. Kimin bir derdi varsa, kim sıkıntıdaysa yardımına koşuluyordu. Mektubu mu gelmemiş, parası mı gecikmiş ya da ailesiyle ilgili sorunlarına mı üzülüyor? Onu rahatlatmak için gereken yapılıyordu. Bu çocukların en sık başvurdukları teselli sözlerinden biri şöyleydi. Bütün derdin dört duvar mı, ölümden öte yol var mı? İslah evindeki çocukların ortak yanlarından biri de suçluluğun, hatalı davranmış olmanın ezikliğini, utancını taşımalarıydı. Onları dikkatle izleyen bir göz bunu yüzlerinden okuyabilirdi. Uyguladığım testler. Gencin deney durumuna uyumunu sağlamak açısından görüşmeye sorgu cetveliyle başlıyordum. Yanıtların cetveldeki soruların kapsamıyla kısıtlanmaması için yan sorular soruyor, verilen cevapların doğruluğunu kontrol amacıyla bazı soruları dolaylı bir biçimde yineliyordum. 180 sorudan oluşan sorgu cetvelinin amacı, suçlu davranış yapısının oluşumunda etkili olabilecek psikopedagojik, sosyoekonomik, kültürel koşulları ve bunların etkinlik derecelerini saptamaktır. Bu koşullar aile içi duygusal ve toplumsal ilişkileri, ailenin sosyoekonomik ve kültürel konumunu, deneyin okul başarısını, arkadaş çevresindeki sosyal ilişkilerini, aile ve arkadaş çevresinde görünen kötü alışkanlıkları, denek ve ailesinin psikososyal tarihçelerini içermektedir. Ortalama 70 dakika süren görüşmenin ardından Alexander Pratik Zeka Testi'nin uygulamasına geçiyordum. Bu testin uygulanmasına öncelik vermemin nedeni, testin pratik bir yetenek ölçeği olması dolayısıyla görüştüğüm genç yorulmadan bunu uygulamamın gerekliliğiydi. Yaklaşık 65 dakika süren bu testten sonra 101 maddeden oluşan ve 60 dakika kadar süren ASENK kişilik envanterini uyguluyordum. Daha sonra da bu teste oranla daha basit sorulardan oluşan ve yaklaşık 60 dakika süren 101 maddelik Cornell indeksi veriyordum. Dipnot. Bu testlerle ilgili ayrıntılı bilgi kişilik, uyum ve davranış bozukluklarını konu alan bölümde verilmiştir. Böylece her suçlu gençle 4 ayrı testin uygulandığı toplam 225 dakikalık süre içinde çalışmamızı bitiriyorduk. Genel olarak uygulamamız tek oturumda tamamlanıyordu. 4 saat 15 dakika gibi uzun bir zaman gencin bu kadar çok soruya yanıt vermesini sıkıcı olmaktan çıkarmak için büyük çaba harcıyordum. Ama bu süre içinde çocuğun bana ve testlere alıştığını, aramızda bir dostluğun kurulmakta olduğunu görmek bu çabaya değiyordu. Babamı vuranı vurdum. Araştırma süresince bu çocuklar bilim diliyle birer denekti belki. Ama benim için her zaman her biri ayrı bir dünyaydı, birer insandı. Onlarla etkilenmeden, düşünmeden, hissetmeden konuşmak olanaksızdı. Her birinin yaşamında romanlara, öykülere konu olabilecek yoğunlukla insan dramını görmek mümkündü. Genellikle zor koşullarda yaşayan bu çocuklara yaklaşmak, kişiliklerini anlamak, tanımak da kolay değildi. Kimi beni dost bilip kabulleniyor, güveniyor, yaşam öyküsünü anlatıyordu. Çok ilginçtir, bana en içtenlikle açılanlar şahsa karşı ve cinsel suç işleyenlerdi. Adam öldürmüş, yaralamış, ırza geçmiş bu gençler genellikle duygusal, içten insanlardı. Derin bir pişmanlık içinde günlerini doldurmaya çalışıyorlardı. Kız kardeşimi öldürdüm, namusumu temizledim. Evli ablamı pavyonda gördüm, üzerine 17 kurşun sıktım. Babamı vuranı vurdum. Komşumuzdu, birbirimizi seviyorduk, kaçırdım. Daha sonra kızı başkasına vermek istediler, kendini öldürmüş. Bu tür ifadeler bile onların nasıl bir duygusal ve toplumsal kıskacın içinde suça yöneldiklerini anlatmaya yetiyor. Benimsedikleri toplumsal değerler, namus, ahlak anlayışları ona karşı kötü davrananların yaşamını söndürecek denli güçlü ve katı. Testlerde bile hile yapıyorlardı. Öte yandan mala karşı suç işleyenlerde aynı duyarlılık görülmüyordu. Tersine onlar genellikle bazı toplumsal değerleri edinmemiş, antisosyal davranışlara daha rahatça yönelebilen tiplerdi. Beni de oldukça iten, rahatsız eden tavırlara sahiptiler. Aldırmazlık içinde, pişkin, pişmanlık duygusundan yoksundular çoğunlukla. Genellikle de alaycı ve küstahtılar. Çalışmalarımız sırasında çok sık yalan söylediklerine tanık oluyordum. Hatta bunlardan bazılarının uyguladığım Alexander Pratik Zeka Testi'nde bile hile yapmaya çalıştıklarını gördüm. Kuşkusuz onların doğuştan kötü olduklarını kabul etmiyorum. İçinde doğup büyüdükleri çevrenin onları kötü ettiğinden, kötü yönlendirildiklerinden kuşkum yok. Üstelik mala karşı suç işleyen bu gruptakiler, Pratik Zeka Testi'nde de diğer gruplara oranla en yüksek puanı alan çocuklardı. Genç ziyaretçilerim. Günler geçtikçe başta bana karşı kuşkulu, kaygılı davranan çocuklarla yakınlığımız, dostluğumuz artıyor, kuşkuları, kaygıları kayboluyor, rahatlıyorlardı. Ve ayrılık günü geldiğinde onlara halden aldığım meyveleri dağıtıyor, dostluğumuzu kutluyorduk. Sonra çantamda bir dolu notlar, belleğime kazınmış anılarla yolcu ediyorlardı beni. Ceza ve ıslah evlerindeki dostlarımdan bazılarıyla yazışmalarımız uzun zaman sürmüştür. Sonra bir gün bir bakıyorum kapımda o ürkek çekingen haliyle duruyor. Yolum buralardan düştü de bir hatırınızı sorayım dedim diyor. Hemen anımsıyorum onu. Elazığ İslah Evi'nde kendime yardımcı seçtiğim Malatyalı gençti. İyi bir diyalog kurmuştuk onunla. Bana kan davasından kaynaklanan suçunun öyküsünü anlatmıştı. Aileler arasında yıllar boyu süregelen adam öldürme yarışının kurbanıydı. Bu kanlı yarışın süreceğinden ve tahliye olduğunda kendisini de öldüreceklerinden korkuyordu. Ona kesinlikle çevre değiştirmesini, büyük bir kentte izini kaybettirmesini öğütlemiştim. İşte 2 yıl sonra karşımda duruyordu. Öğütlerime uymuş, babasına bile haber vermeden İstanbul'a gelmişti. Bir akrabasının yanında çalışıyor ve onun evinde kalıyordu. Çok sevinmiştim, adresini bana bile vermemesini söyledim. Ama sevincim ve onun özgürlüğü uzun sürmedi. Bir gün İslah Evi'nden postaladığı mektubu aldım. Yanlış tahliye edildiği gerekçesiyle geri dönmek zorunda kaldığını yazıyordu. Bir keresinde de tahliye olduktan sonra bir suçlu genç kendisine iş bulmamı istemek üzere beni ziyarete geldi. Gencin arkadaşım olduğunu sanan annem onu salona buyur etmiş, tatlı tatlı sohbete koyulmuştu onunla. Bir ara dışarıda anneme onun cezaevinden çıktığını söyledim. Annemin rengi attı. Salona döndüğünde çocuğa tavrının değiştiğini fark ettim. İşte o gün annemin yüzünde toplumun tavrını görür gibi olmuştum ve bu beni derin bir kırıklığa uğratmıştı. Hırsızlık suçundan cezasını çektikten sonra serbest bırakılan bu genci daha sonra bir kuyumcu arkadaşın dükkanına tezgahtar olarak yerleştirdim. Bir süre sonra daha yüksek ücretle otel katipliğine geçtiğini bildirdi bana. Suç, ceza, kısır döngüsü. Tek tek insan olarak tanıdıktan sonra onları suça iten etkenlerin neler olduğunu gözden uzak tutmak olanaksız. Bu çocukların çoğu kez çevrelerinin, gelenek ve göreneklerin, kalıplaşmış kültür yapısının kurbanları olduklarını, İslah ve cezaevlerinde görevli olanların da anlamaları, bu gerçeği kavramaları ne kadar yarar sağlayacaktır? Sinop'ta ömür boyu hapse mahkum 5-6 yetişkin hükümlüyle birlikte yediğimiz bir akşam yemeği de unutamadığım anılar arasındadır. Özenle hazırladıkları yemekte 10 yılın ardından anlattıklarını, 10 günlük tatil anılarını dinlerken derinden etkilendim. Bazı sorunlarının çözümünde onlara yardımcı olmayı her zaman istemişimdir. Nitekim Sinop cezaevi yetkilileriyle yaptığımız bir toplantıda somut kararlar aldık ve uygulanmasını sağladık. Kuruma bir televizyon alınması, odun kesme işinin kış günleri açıkta çocuklara yaptırılmaması, kurumun verdiği yastık yüzü ve çarşaflar yerine herkesin evlerinden kendi çarşaflarını getirebilmelerine izin verilmesi uygulamaya koyabildiğimiz kararlardı. İslah evlerinde, cezaevlerinde mahkumiyet sürelerini dolduran genç, yetişkin tüm tutukluların bu kurumlarda yeniden topluma kazandırılmalarında etkili olacağına inandığım yaşama koşullarının düzeltilmesiyle ilgili bir sürü sorun çözüm beklemektedir. Buralardan tahliye olan suçlu çocuklarımızı hor görmeden, aşağılamadan, yüreklerindeki iyiye yönelme isteğini kırmadan yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak, toplumsal ve insancıl bir ödevdir. Onlara iş vermediğimiz, yardımcı olmadığımız, onları topluma kazandırmak için sahip çıkmadığımız sürece bu gençlerin yeniden suç işlemek zorunda kalacaklarını ve ceza kurumlarına geri döneceklerini unutmamalıyız. Suç işleme ile cezalandırılma arasındaki kısır döngüyü kırmak hiç de olanaksız değildir. İkinci bölüm. Suçlulukta kalıtsal, bedensel ve zihinsel etkenler. Kalıtsal yazgı. İnsan doğuştan suçlu olabilir mi? Suçluluk olgusunu araştıran uzmanların bir bölümü kalıtsal, biyolojik ve fizyolojik nedenler üzerinde dururken, diğerleri duygusal, toplumsal ve yakın çevre etkenlerine ağırlık vermişlerdir. Çocuk suçluluğunda kalıtımla gelen biyolojik etkenlerin egemen olduğunu ileri süren Lombroso, ilk kez doğuştan suçluluk born criminal kavramını ortaya atmış ve suçluların bedenlerinde stigmata adını verdiği kusurların bulunduğunu varsaymıştır. İnsan yaşamında kalıtımın rolü ve önemi öteden beri tartışılmıştır. Biyoloji, fizyoloji, tıp bilimlerinin gelişmesi ve Mendel'in 1822-1884 ilk kalıtım yasalarını belirlemesiyle bu tartışmalar daha bilimsel bir nitelik kazanmıştır. Kalıtım, spermatozoit çekirdeğiyle babadan ve yumurta çekirdeğiyle anneden zigota, döllenmiş tek hücre, gelen kromozomlardaki özelliklerin bir kuşaktan diğerine geçmesidir. Her birimiz türe özgü kalıtımın yanı sıra bireysel kalıtımı da taşımaktayız. Kromozomlarla onların içindeki genler gelişecek bedenin tüm hücrelerine geçerek yaşam boyu saklanırlar. Başka bir deyişle insanoğlu genler yoluyla değişmez bir kalıtımsal yazgıya sahip olur. Bu kalıtımsal yazgı bireyin gelecekteki davranış ve uyumunu olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilecek önemli bir etkendir. Özetle anne ile babadan bir yumurta ve bir spermatozoit yoluyla zigota geçmiş olan genler, yeni bir bireyin kalıtsal yazgısını oluştururlar. Her insanda 23 çift kromozomla 1 milyon kadar gen bulunur. Bir insan spermatozoit ya da yumurta yoluyla bu genlerin yarısını çocuğuna verir. Ana ve babadan gelenler zigotta birleşerek yine 1 milyon kadar genden oluşan bir yeni insan genotipini kurarlar. Bir başka tanımla bir insan anne ve babasından aldığı genlerin yeni bir birleşimidir. Kalıtımla ilgili özellik ve bozuklukları kromozomların üzerinde bulunan genler taşır. Kalıtsal hastalıklar. Çocuğun anne ve babasından almış olduğu bütün normal özellikler gibi kalıtsal hastalıklarda genler aracılığıyla anne babadan çocuklara geçirilir. Profesör Doktor A. Cenani, kalıtsal hastalıkların neden olduğu sakatlıkları başlıca 3 grupta toplar. 1. Dıştan görünebilen ya da çocuğun sağlığını etkileyen iç organlardaki önemli anormallikler. 2. Çocuk kabaca normal gözüktüğü halde organlarının çalışmasında bir bozukluk bulunması. 3. Zekanın doğuştan geri olması. Bilindiği gibi çocuğun bedensel ve ruhsal gelişmesine olumsuz etkisi olan nedenler doğum öncesi ya da doğum sonrası dönemlerin koşulları tarafından belirlenir. Evlenmeden önce bile anne ya da babanın genlerinde taşıdıkları bozukluklar doğacak çocukların hiç değilse bazılarında çeşitli bedensel ve ruhsal bozuklukların, hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bunların başında doğuştan olan bedensel sakatlıklar, eksiklikler, özürler, zeka geriliği, zeka geriliği ile birlikte görülebilen metabolizma bozuklukları, foetal enfeksiyonlar ve epilepsi, SARA gelmektedir.